Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir nöbetçi editör programında karşınızdayım. Ben Bülent Korucu. Bugün ağır gündemler var. Dünden taşan gündemler var. Bugün önemli, belki aylardır Türkiye'nin beklediği bir zirve var. NATO zirvesi var. Bunun gündemleri var. Artı gece devam edecek. Belki yarına sarkabilecek gündemler var. Dün olduğu gibi şayet anlık gelişmeler olursa nöbetçi arkadaşlarımız canlı yayında bu gelişmeleri size aktarmaya devam edecekler ama ben hemen dünün önemli gündem maddesiyle dünden bugüne taşan ve hala cevap bekleyen bir soru olan Sedat Peker neden kayboldu sorusuna cevap aramaya çalışarak programa başlamak istiyorum. Biliyorsunuz dün Sedat Peker saatlerce ortadan kayboldu. Bu kayboluşun sonrasında bir sürü spekülasyonlar yapıldı, bir sürü hakkında iddialar ortaya atıldı. Kimi yandaş medya, troller, Sedat Peker'in MİT ve SAT komandoları marifetiyle bulunduğu yerden alındığını ve Türkiye'ye getirilmek üzere olduğuna dair haberler, bilgiler yaydılar. Ama bunlar çoğunlukla isimsiz adreslerdi. Kendisini belli etmeyen farklı isimlerde ya da müstahar isimlerde yayın yapan sosyal medya trolleriydi. Bir kısım insanlar da Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşmanın sağlanmış olabileceği, çünkü Türkiye zaten Sedat Peker kendisi de söylemiş, ilişkileri düzeltmeye başladınız. Hani belki beni de alır gelirsiniz. Çünkü Mısır'la Arap Emirlikleri birbirine çok yakın. Onlarla ilişkilerinizi düzelttiğinizde belki beni de eşantiyon olarak size verirler türünden cümleler kurmuştu. Bazı insanlar da böyle bir tahmin yürüttüler. Çünkü saatlerce Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarında hiçbir hareketlilik olmadı. Onun sözcüsü olduğunu iddia eden insanlar da yetkililerle görüşmek üzere çağrıldığını, onlarla birlikte gittiğini ve yanına herhangi bir elektronik araç almadığını, bunun için kendisinden haber alamadıklarını söylemişlerdi. Bu spekülasyonlar devam etti ve nihayetinde akşam ilerleyen saatlerde Sedat Peker Twitter hesabından, sosyal medya hesabından "Ben evime döndüm, sadece benimle ilgili bir kısım konular olduğu için buradaki yetkililerle kısa bir sohbet yaptık" dedi ama saatlerce ortadan kaybolmuş oldu. O kısa sohbette kendisine misafir olduğu ve herhangi bir sorunun olmadığı ifade edilmiş. Tabii bunlar hepsi Sedat Peker'in ifadeleri, onun bize aktardıkları. Gerçeğin tamamını, ne kadarını bize aktarıyor Sedat Peker bilmiyoruz. Ayrıca hakkında bir kısım suikast girişimleri olduğuna dair ihbarlar almışlar ve bu ihbarlardan dolayı da Sedat Peker'i uyarma ihtiyacı hissetmişler. Sedat Peker gerçekten Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Emirliklerinin yetkilileriyle konuşmaya mı gitti, onu konuşmaya mı çağırdılar? Konuşmaya çağırdılarsa bunun gerekçesi neydi, sebebi neydi? Sadece misafir olduğunu ifade etmek için saatlerce bir adamı alıkoymazlar. Ama şunu da hemen ifade etmek lazım. Trollerin beklediği bir şeyin gerçekleşmesi de çok mümkün değil. Hele silahlı askerlerin, SAT komandolarının başka bir ülkenin topraklarında gidip operasyon yapması, birilerini kaçırıp getirmesi çok kolay değil. Bugüne kadar yaşananların çoğunluğu gariban öğretmenler ya da esnafın alınıp getirilmesiydi. Onların da tamamı oradaki ülkelerin bir kısım yetkililerine rüşvet verilerek ya da oradaki bir kısım çetelerle, mafyalarla anlaşılarak dert destedilip o insanların getirilmesi şeklinde olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri ile de ancak böyle bir ilişki içerisine girilirse, bir Arap Emirlikleri ile Türkiye bir yakınlaşma içerisine girerse ancak Sedat Peker'i belki öyle alıp getirebilirler. Onun dışında silahlı askeri birliğin bir başka ülkenin toprağına, bir başka ülkenin hükümranlık alanına müdahale etmesi, orada operasyon yapması çok da kolay değil. Peki Sedat Peker neden ortadan kayboldu? Bugün sosyal medya bunu tartıştı. Dün gerçekten kaybolup kaybolmadığını ya da kaybolduysa nereye gittiğini, Türkiye tarafından derdest mi edildiğini vesaire tartışmıştı. Bugün de kayboluşunun gerekçeleri insanlar el yordamıyla bulmaya çalıştı. Neden el yordamı diyorum? Çünkü Sedat Peker bu konuda tatmin edici, ikna edici açıklamalar henüz yapmış değil. Hatta uzun sessizliği bugün de sosyal medyada devam ediyor. Dün gece geç saatlerde yaptığı ve "ben evdeyim, güvendeyim, Herhangi bir sorun yok. Burada misafirim ve yetkililerle böyle bir mülakat yaptık. Paylaşımları dışında bugün herhangi bir paylaşımını görmedik. Sadece bir röportajı, Hanife Avcı ile yapılmış bir röportajı RT'lediğini görüyoruz sosyal medya hesaplarında. Aslında beklenen de bir durumdu. Fakat bu kadarı biraz fazla. Sedat Peker için fazla. 14 Haziran Biden Erdoğan zirvesinin yapılacağı gündü. O zirvede bir kısım zihinleri bulandırmamak için ya da kendisine Metin Külünk'ün ifade ettiği ki buna daha sonra Sedat Peker de tepki gösterdi. Bana geliyorsun işte reisin elini, Cumhurbaşkanı'nın elini Biden'ın karşısında zayıflatma, zayıflatacak şeyler söyleme diyorsun. Ondan sonra da gidip benim aleyhime kurulan kumpaslarda ağabeylik yapıyorsun diye tepki göstermişti ama yine de 14 Haziran'da biraz sessiz geçireceği, 14 Haziran'dan sonra konuşmaya başlayacağına dair bir taahhüdü vardı, bir vaadi vardı. Onun için 14 Haziran'da çok uç ve sıra dışı şeyler konuşması, paylaşması beklenmiyordu. Ama bu kadar sessizlik de hele dünkü ortadan kayboluştan sonra ki sessizlik olunca daha fazla dikkat çekti. Bugün bir kısım insanlar Sedat Peker neden sustu ya da neden ortadan kayboldu? Bundan sonra bu suskunluk devam edecek mi? Bu konuyla ilgili fikir yürütmeye başladılar. Bunun cevabını yakında alırız. Bu 14 Haziran, 15 Haziran geçtikten sonra şayet Sedat Peker eski performansında devam ederse, eski söylemlerini sürdürürse, bir kısım şeyleri ifşa etmeye devam ederse, hele hele vaat ettiği Tayyip Erdoğan'la onun helalleşme dediği bir kısım insanların hesaplaşma olarak nitelendirdiği buluşmayı yani tabii ki sosyal medya üzerinden ona hitap edeceği videoyu kastediyoruz. O buluşma gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bundan sonra ne olacağını aslında Sedat Peker'in hareketlerinden, hal ve tavırlarından anlayacağız. Dün ne olduğunu da ancak böyle anlayabiliriz. Şayet Sedat Peker suskunluğu devam ederse ya da suya tirit şeyler konuşmaya da başlarsa o zaman demek ki dün ciddi bir uyarı almış diye düşünebiliriz. Bir kısım insanlar diyorlar ki Sedat Peker'in bir numarasıydı bu da. Her şeyde bir hikmet arayanlar da var. Sedat Peker'in her hareketinden bir olağanüstü iletişim projesinin bir parçası nitelemeleri yapmaya hazır. Her hareketinde hikmet aramaya hazır bir kısım insanlar da var. Onlar diyorlar ki Sedat Peker heyecan oluşturdu, piyasayı kızıştırdı, söylediklerinin kıymeti daha fazla anlaşılır hale geldi. Kıymetimi bilin köfte horlar amiyane tabirle biraz bu mesajı verdi insanlara diyorlar. Bir kısım insanlar daha farklı bakıyorlar olaylara. Sedat Peker'in asıl amacının daha güvenli ve hiçbir şekilde Türkiye'nin etki edemeyeceği batılı bir ülkeye göçmek olduğunu, oralarda saklanmak ve oralarda konuşmak olduğunu söylüyorlar. Fakat hani daha önceki bir videoda söylemişti, yani gidecek bir yer var da gitmedik mi? Yani şuraya gitsem bir kulp takarsınız, İsrail'e gitsem bir şey dersiniz, Amerika'ya gitsem bir şey dersiniz diye bu dedikodulardan, bu söylentilerden ya da hakkında yapılacak bu tür suçlamalardan etkilendiğini göstermişti, ifade etmişti. Bir kısım insanlar diyorlar ki Sedat Peker aslında Batı'ya gitmek istiyor. Batı'ya gitmek için de bu onun eline çok önemli bir koz olacak. Çünkü diyecek ki bakın bu Arap ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri yani Batılı olmayan ülkeler Türkiye'nin bir şekilde elinin uzanabileceği, bir şekilde pazarlık yapabileceği ülkeler. Benim konuşmaya devam etmemi istiyorsanız ben mecburen batılı bir ülkeye, mesela ABD'ye ya da Kanada'ya ya da başka bir Avrupa ülkesine göç etmek zorunda kaldım. Hem kendi güvenliğim açısından hem de bu mücadeleyi sürdürebilmek için buna mecbur oldum demenin zeminini hazırlıyor diyenler de var. Arap Emirliklerinin onu çağırdığı ve uyardığı da güçlü alternatiflerden bir tanesi. Ben de şahsen bunun olabileceğine dair, benim kanaatim bunun daha yüksek bir ihtimal olduğuna dair. Birleşik Arap Emirlikleri çağırdığında hem kendi güvenliğiyle, şahsi güvenliğiyle ilgili bir kısım şeyler söylemiş olabilir. Hem de Sedat Peker'in söylediklerini taşımak çok da kolay değil. Hani işimizi çok fazla zorlaştırma, seni taşınmaz bir yük haline getirecek şeyler de söyleme demiş olabilirler. Korumakta zorlanacağız hem bedensel olarak hem de orada yaşanmasına, orada misafir olarak ya da sığınmacı olarak bulunmasını devam etmesini sağlayacak ortamı sürdürmekte zorlanabilirler. Bir de Suriye ile ilgili vaat ettiği şeyler konusunda biraz dikkatini çekmiş, biraz kulağına kar suyu kaçırmış olabilirler. Neden? Çünkü Suriye herkes için Pandora'nın kutusu. Suriye her tarafıyla pis bir değnek. Suriye'ye girdiğinizde orada sadece Türkiye'nin günahları yok. Orada Arap Emirlikleri'nin de günahları var. Orada onun dayandığı, büyük ağabey olarak gördüğü Suudi Arabistan'ın da günahları var. Orada Amerika'nın da günahları var. Orada Rusya'nın da, İran'ın da günahları var. Suriye'ye girerken biraz desturlu girip biraz daha dikkatli olması konusunda dikkatini çekmiş olabilirler. Ama asıl cevabı Sedat Peker'in bundan sonra yapacakları, söyleyecekleri, konuşacakları, kamuoyuyla paylaşacakları ile kesin olarak anlayacağız. Dünkü uyarının gerçekten dostane bir uyarı mı olduğunu, Sedat Peker'in mücadelesinin devam edip etmeyeceğinden de anlayacağız. Evet sevgili seyirciler, cümlenin arasında geçti. Bugün önemli bir gün. Sedat Peker'i bile suskunluğa sevk edecek bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini zayıflatmayacağım, zayıflatmamak için o hesaplaşma ya da helalleşme videosunu erteleyeceğim demişti. Evet o gün geldi çaktı ve bugün NATO zirvesi gerçekleşiyor Brüksel'de ve NATO zirvesinde akşam saatlerinde Tayyip Erdoğan'la ABD'nin yeni başkanı Biden'ın görüşmesi bekleniyor. Zirvenin gerçekleşmesi bekleniyor. Zirve öncesinde toplu liderlerin birlikte bulunduğu bir toplantı gerçekleşti. O toplantıdan önce aile fotoğrafı çekildi. Ondan daha önce liderler kendi aralarında ikili görüşmeler yaptılar. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la daha önce çok sık karşı karşıya geldiği ve bir anlamda tartıştığı, polemik yaşadığı, kavga ettiği Macron'la görüştü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü. Merkel'le çok kısa bir görüşme yaptı. Yarım saat sürdüğü söyleniyor Merkel'le yaptığı görüşmenin. Ama asıl herkes Biden'la Erdoğan'ın görüşmesine odaklanmış durumda. Bu arada antiparantez hemen bir şey söylemek istiyorum. Bir fotoğraf paylaşmak istiyorum. Anlık bir kare. AFP'nin çektiği bir fotoğraf. Recep Tayyip Erdoğan salona giren Biden'la birlikte. Biden Erdoğan'ın yanına geliyor. Biden ayakta doğal olarak. Erdoğan da ayağa kalkmaya çalışırken, yumruklarını tokuşturmaya çalışırken ortaya çıkan bir kare var. Bu kareler, anlık kareler her zaman yanıltıcıdır. Bugün sosyal medyada bu fotoğrafı kullanarak Erdoğan'ın Biden'ın elini öptüğü ya da işte Biden'ın önünde eğildiğine dair ifadeler kullanan bir kısım insanlar var. Bunlar doğru değil. Kim için yapılırsa yapılsın doğru değil. Bunu, bu tür fotoğrafları en fazla kullanan AKP'li troller, hatta AKP'li adı sanı belli gazeteciler bile bu fotoğrafları çok kullandılar. Hatırlarsanız Bülent Ecevit, Amerikan Başkanı Clinton'la Oval Office'te Amerika'da yaptığı bir görüşme, bu değil de diğer fotoğraf önce arkadaşlar. Biden, affedersiniz Clinton kanepenin kenarına oturmuş, ayaküstü sohbet ediyorlar. Aslında çok normal, doğal, insani bir fotoğraf. Şimdi bu fotoğrafı kullanarak Bülent Ecevit'i, rahmetli eski başbakanı, AK Partililer, AKP'liler çok yoğun bir biçimde linç ettiler. İtibar linçine uğratmaya çalıştılar. Aslında dediğim gibi anlık fotoğraflar her zaman yanıltıcıdır. Hem de bu çok doğal bir insani fotoğraf. Bir sonraki fotoğrafa bakabiliriz. Orada mesela gene bir başka ABD başkanı George Bush'un Ecevit'le fotoğrafı. Burada da tam tersi bir görüntü var. Burada da sanki Ecevit'in önünde saygıyla eğilen bir ABD başkanı var gibi ama AKP'li troller bu fotoğrafı hiçbir zaman görmediler. Tam tersine öbür fotoğrafı kullandılar. Bugün de bir kısım AKP muhalifleri, muhalif görünümlü troller de bu fotoğrafı kullanmaya kalkıyorlar. Bunun doğru olmadığını kayıtlara geçirerek programımıza devam edelim. Biden'la Erdoğan zirvesinde Türkiye nefesini tuttu ve bu zirveyi bekliyor. Neden bekliyor? Çünkü ABD Başkanı seçilmesinin üzerinden yaklaşık, daha doğrusu göreve başlamasının üzerinden, seçilmesinden daha fazla zaman geçti. Göreve başlamasının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmesine rağmen sadece bir telefon görüşmesiyle mülaki oldular. O da Erdoğan'ın uzunca süre beklediği bir görüşmeydi. Ve 24 Nisan öncesinde, hemen öncesinde gerçekleşmişti. Ve açıkçası aslında iyi de bir görüşme değildi. Çünkü Biden orada Erdoğan'a 24 Nisan'da Ermeni soykırımını tanıyacağını, buna dönük bir açıklama yapacağını söylemişti. Erdoğan'ın çok gürültü çıkarmasını beklediği insanların bir açıklama, bir görüşmeydi bu. Ama Erdoğan daha sessiz, daha düşük volümlü tepkilerle geçiştirdi 24 Nisan'daki Biden'ın açıklamasını. Ta ki bu yüz yüze görüşmede elini çok fazla açık etmemek ya da gerilimi çok fazla yükseltmiş bir lider olarak bu görüşmeye gitmek istemiyordu. Neden? Çünkü Erdoğan'ın bu görüşmeye ve bu fotoğraflara ihtiyacı var. En azından ekonominin içinde bulunduğu zor şartlardan dolayı uluslararası yatırımcıların, para piyasalarının Erdoğan'ın aslında Batı blokunun bir ferdi olduğuna dair göstereceği fotoğraflara ihtiyacı var. Bunun ancak böyle hem doğrudan yatırım hem de bir kısım krediler alabilir Erdoğan. Çünkü her ne kadar kendisi giderken Merkez Bankası'ndaki rezervin 100 milyar dolara ulaştığını açıklasa da bütün uzmanlar, hatta yakın zamanda AKP'lilerin onun cümlesinin başını ve sonunu biraz kırparak kullandıkları eski DPT müsteşarlarından şimdi CHP milletvekili İlhan Kesici'nin bir cümlesini kullanmışlardı. İlhan Kesici herhalde biraz da onu bertaraf edebilmek için o konuşmanın AKP'liler tarafından daha fazla kullanılmasının önüne geçebilmek için de olabilir. Merkez Bankası verilerini, tablolarını kullanarak aslında Merkez Bankası'ndaki rezervin şu anda -56 milyar dolar olduğunu, yani sıfıra ulaşmak için bile Merkez Bankası'nın 56 milyar dolar kasasına para koyması, dolar koyması gerektiğini açıklayan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Erdoğan'ın bu fotoğrafa ihtiyacı var. Bu fotoğrafın daha mutedil çıkabilmesi, daha ılımlı çıkabilmesi için, dövizin daha fazla yükselmemesi, ekonomik dengelerin daha fazla bozulmaması için daha ılımlı ve daha yakın bir Biden Erdoğan fotoğrafına ihtiyacı var. Onun için çok fazla gerilimi yükseltmedi. Son birkaç aydır aslında gerilimi yükseltebileceği çok fazlasıyla elinde malzeme olmasına rağmen. Masada Biden olacak bir tarafta, öbür tarafta elbette ki Erdoğan olacak. Peki Biden'ın çantasında neler var? Biden masaya hangi dosyaları koyacak? Üç aşağı beş yukarı bunlar aylardır konuşuluyor, biliyor. Ama hızlıca sıralamakta fayda var. Bir tanesi S-400 meselesi. Türkiye bir NATO üyesi ülke olarak Rusya'dan S-400 füzelerini aldı. Aydınlık Gazetesi, Doğu Perinçek Ekolü bugün bile hala yazdı bu füzelerin ABD'ye karşı kullanılacağını, yani bir NATO müttefikine karşı kullanılacağını söyleyip duruyorlar. AKP'lilerin de bir kısmı, ABD karşıtı olan belirli bir kısım, onlar da bu füzelerin ABD'ye karşı alındığını söylemekten geri durmuyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri, ABD bunu hazmetmedi ve bunun geri dönüşünü sağlamaya çalışıyor. Bunun için Türkiye'ye bir kısım yaptırımlar uyguladılar ve halen daha da uygulanacak gibi görünüyor. Şayet S-400'ler konusunda Türkiye bir çözüm bulmazsa, şu ana kadar bulunmuş çözüm depodan çıkarmamak, herhangi bir şekilde aktif etmemek ya da başka bir yere göndermek, işte Azerbaycan'a gönderilebileceğine dair bir kısım insanların, bir kısım gazetecilerin iddiaları var. Bir şekilde ara yol bulmaya çalışıyor, ara formül bulmaya çalışıyor. Ama her halükarda bulduğu formül Türkiye'nin 2,5 milyar dolarına mal olacak. Halk Bankası yaptırımları var ve devam edecek. Halk Bankası açılmayı bekleyen Halk Bankası dosyaları var. Duruşması ertelenen Halk Bankası ile ilgili yargılamalar var. Bunlar masada olacak. Biden Brüksel'e gelmeden önce Londra'da G7 zirvesine katıldı. O da başkan olarak ilk katıldığı büyük zirve diyebiliriz. O zirvede aslında NATO zirvesinin bir anlamda temeli dağıtılmış oldu. Çünkü büyük patronlar, NATO'nun büyük patronlarının hemen hepsi oradaydı zaten. Onlar kendi aralarında bir konsept belirlediler ve o konseptle birlikte aslında o açıklamaları ve o görüşmeleri çantalarına koyarak geldiler Brüksel'e. NATO'nun 2030 yılında 2030 yılına kadar ki konseptini belirleme toplantısı bu. G7 zirvesinin sonunda Biden önemli açıklamalar yaptı. Demokrasi vurgusu yaptı. Yolsuzluklara karşı vurgu yaptı. Otokratlara karşı vurgu yaptı. Bunların hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'yi ve Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar aslında. Çünkü Biden mesela 2020 yılında bir Amerikan gazetesine verdiği demeçte Erdoğan'ı yakından tanıdığını, yeterince yakından tanıdığını ve Erdoğan'ın aslında bir otokrat olduğunu açıklamıştı. Daha çok Çin'i çevrelemeye çalışıyor Biden. Çin'in daha fazla büyümesini ve daha fazla etkin hale gelmesini engelleyici bir kısım planlar yapıyor. Bunu G7 zirvesinde tartıştı ve G7'nin desteğini alarak aslında Brüksel'e geldi, NATO zirvesine geldi. Çin'i çevrelemek deyince hem Rusya ile hem de Çin'le Amerika'nın Batı blokunun istemeyeceği kadar yakın ilişkiler içerisinde olan bir ülke var, Türkiye. Hatta o kadar yakın ilişki içerisindeki soydaşları, dindaşları, Uygurlara karşı uygulanan insanlık dışı uygulamaları, mezalimleri, soykırım olarak dünyanın birçok ülkesinin, birçok Batı ülkesinin soykırım olarak nitelediği uygulamaları bile eleştirmeye gücü yetmeyecek kadar Çin'le göbek bağı içerisinde hareket eden bir Türkiye var. Elbette ki masaya gelecek şeylerden bir tanesi de bu Türkiye-Çin yakınlığı. Ne yazık ki Erdoğan biraz da artık çevresindeki insanların diplomasi ve uluslararası ilişkiler konusundaki zayıflığından kaynaklanıyor olabilir. Bugün eski Dışişleri Bakanı, kıymetli, kıdemli diplomat Yaşar Yakış'ın bir açıklaması vardı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Türkiye'de diplomasi dışişlerinin bir saygınlığı vardı. Dünya çapında, dünya genelinde bir ağırlığı vardı. Ne yazık ki o ağırlık kayboldu. Bugün hayatında hiç keman çalmamış bir insan baş kemancı olarak orkestranın en önünde yer alıyor diyor. Bu da Türkiye'nin diplomasi açısından, dışişleri ve uluslararası ilişkiler açısından geldiği hazin tabloyu gösteriyor. O hazin tablonun bir sonucu olsa gerek ki NATO zirvesine giderken Çin'le yapılmış swap anlaşmasından bahsedip bunun da övünen bir cumhurbaşkanı, bir Erdoğan vardı. Daha bir gün önce Çin'in büyümesini önleyecek, engelleyecek bir kısım tedbirler almak zorundayız diyen bir Biden var, bir G7 zirvesi var. Bugün de benzer bir açıklamayı NATO Genel Sekreteri yaptı. Çin'in kuşatılması ve Çin'in bir tehdit olarak bütün NATO üyeleri tarafından algılanması gerektiği yönünde bir açıklamaydı bu. Böyle bir ortamda Çin'le swap anlaşması yaptık deyip bunu açıklayarak bu toplantıya gittiği basın toplantısı, bu toplantının öncesindeki basın toplantısında böyle bir açıklama yapması Erdoğan'ın herhalde önemli bir gaftı. Peki Erdoğan'ın çantasında neler var? Ne yazık ki çok fazla bir şey yok. Sadece toplumun, halkın canıyla pazarlık yapmaya gitti Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öncesinde nişasta bazlı şekerlerin kotasının artırılması gündeme geldi. Bu Türkiye'de siyasetçiler, yöneticiler, yetkililer Amerika'ya bir jest yapmak istediklerinde başvurdukları yollardan bir tanesidir. Halkın, toplumun sağlığını riske eden bir taviz bu. Bunu yaptı öncelikle. Ama daha önemli ve bir anlamda masada elini güçlendirecek başka bir adım daha attı. O da Kabil'de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri askerlerini çekiyor. Diğer NATO üyeleri de askerlerini çekiyorlar. Türkiye orada onlar çekildikten sonra kalmaya gönüllü ülke haline geldi. Ve bunu masaya sürdü. Bir anlamda Mehmetçiğin kanıyla, canıyla paralı askerlik yaparak, lejyonerlik yaparak Amerikan askerlerinin ve diğer NATO güçlerinin sağlıklı bir biçimde Afganistan'dan ülkelerine intikalini sağlayabilmek için hem de en hassas yer olan Kabil'deki havaalanının korumasını Türkiye üstlenmeye çalışıyor. Bu önemli bir tavizdi. Belki Erdoğan'ın hoşamediyle güler yüzle karşılanmasını sağlayan büyük bir taviz, büyük bir fedakarlıktı. Ama ne karşılığında bu fedakarlık? Elbette ki kendi çocuklarımızın, askerlerimizin canı karşılığında bir fedakarlık. Taliban buna zaten ilk günden karşı çıktı. Sözcüleri açıklama yaptılar. ABD'nin çekildiği yerde Türkiye'nin de durmaması gerektiğini ve Türkiye'nin de asker çekmesi gerektiğini söyledi. Sözcülerin yaptığı bu açıklama aynı zamanda inşallah olmaz ama Türk askerine karşı orada görev yapacak askerlerimize karşı da bir tehdit olarak okunabilir. Afganistan bir iğneli fıçı, kimse orada kalmak istemiyor. Türkiye neden böyle bir şeye gönüllü olur? Ne karşılığında böyle bir şeye gönüllü olur? Bunu anlamak gerçekten zor. Hem Amerika Türkiye'nin Afganistan'da kalmasını, Taliban'a karşı bir tampon görevi yapmasını istiyor, hem de Rusya istiyor. Rusya da böyle bir gelişmeden mutlu olur. Neden? Çünkü Afganistan'ın içerisinde Taliban'ı ve diğer güçleri meşgul edecek başka bir askeri güce ihtiyaç var ki onlar Rusya'yı, Rusya'nın hinterlandında yer alan cumhuriyetleri Afganistan'dan gelecek olanlar rahatsız etmesin, taciz etmesin. Bir de havaalanı ile ilgili önemli bir risk de Afganistan biliyorsunuz uyuşturucu üretiminin neredeyse tek kaynağı ya da en büyük, en güçlü üretici, en büyük üretici dünyadaki uyuşturucu trafiğinin merkezi noktası konusu merkezi olabilecek bir ülke, merkezi olarak adlandırılan bir ülke. Orada güvenliği sağlayan birimlerin uyuşturucu ticareti konusunda da hem bir inisiyatif alacağı, yani uyuşturucu ticaretinden para kazanan bir yapıysanız, bir devletseniz bu sizin açınızdan önemli bir avantaja dönüşebilir. Ama bundan dolayı başınız derde girecek gerçek bir devletseniz, bir hukuk devletiyseniz bundan da kaçınmanız gerekir. Yani Afganistan'da Kabil havaalanını korumak ya da oranın kontrolünü elinde bulundurmak uyuşturucu trafiği açısından da riskli. Şayet o trafiğe engel olmaya kalkarsanız, o trafiğin baronlarının hedefi haline gelirsiniz. O trafikten pay almaya kalkarsanız da uluslararası hukukun hedef tahtası haline gelirsiniz. Her halükarda Türkiye'nin karlı çıkabileceği bir nokta değil. Afganistan'da asker bulundurmaya devam etmek. Ama bugün CHP milletvekili Utku Çakır Özer'in bir açıklaması vardı. Biden'la aradaki ilişkileri ısıtabilmek için, soğuklukları giderebilmek için verilmiş güçlü bir taviz gibi görünüyor. Ama aynı cümleyi bir daha tekrarlamış olayım. Ne karşılığında? Kendi çocuklarımızın kanı ve canı karşılığında verilmiş bir taviz bu. Brüksel haberlerini kapatmadan önce başka bir ayrıntıyı hatırlatayım. Bir Emine Erdoğan geleneğine dönüştü artık. Bugün yine Emine Erdoğan'ın Brüksel'de mağaza kapattığı bir deri mağazasını, kıyafet mağazasını kapattığını, sokağın başının sonunun zırhlı araçlar ve polisler tarafından kesildiğini ve Emine Erdoğan'ın önemli ve pahalı bir markadan alışveriş yapmak üzere Brüksel'de alışverişe çıktığını yazdı. Hem de uluslararası gazeteciler bunu biraz da alay konusu yaparak ne yazık ki kendi dilleriyle sosyal medyada paylaştılar. Yarın belki haberlerini de okuyacağız. Bir diğer gündem maddemiz sevgili izleyiciler Marmara'daki kirlenme ve artık hem Karadeniz'e taşmaya başladı hem Ege'ye taşınmaya başladı bu kirlilik. Bu kirliliğin kaynağı ile ilgili bugün Sözcü Gazetesi'nde önemli bir haber vardı. Daha doğrusu bu skandal, bu facia göz göre göre gelmiş aslında. Göstere göstere gelmiş. Neden? 10 yıl önce Namık Havuççu isimli CHP milletvekili bu tehlikeye dikkat çeken bir önerge vermiş meclise. Her zaman olduğu gibi AKP milletvekilleri, iktidar yetkilileri, iktidar milletvekilleri bu tür muhalefet uyarılarına karşı duyarsız kalıyorlar. Bunları sadece susturmakla ve reddetmekle yetiniyorlar. Bu önerge de reddedilmiş. Tam 10 yıl önce verilmiş bir önerge. Bir başka CHP milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'te 5 yıl önce benzer bir önergeyi vermiş. O önerge de aynı şekilde meclis tarafından reddedilmiş. Gazetelerde hatta mesela İnönü Vakfı'nın yaptığı yıllar önce yayınlanmış gazetelerde yayınlanmış raporlar var. Bir kısım insanlar, bir kısım kurumlar sosyal sorumluluk projesi kapsamında aslında Marmara'yı bekleyen büyük facianın haberini önceden vermişler ama her zaman olduğu gibi bu feryadı, bu seslenişi birileri duymak istememiş. Duyması gerekenler duymak istememiş. Bugün bu faciayı sorumluluk üstlenip kendi kabahatlerini, en azından kendilerine düşen kısmını üstlenip öz eleştiri yapacaklarına, özür dileyeceklerine, günahı vebali sadece CHP'li belediye başkanı İmamoğlu'nun üzerine yıkıp kurtulmaya çalışıyorlar. Bir de işte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin yaptığı gibi işte bu kirlilikten biz el kremi üreteceğiz türünden saçma şirinliklere başvuruyorlar. Neredeyse insanlara denizler kirlendiği için şükredecek, teşekkür edecek bir hava oluşturuyorlar. Bir önemli diğer gündem maddesi de sevgili izleyiciler, bugün Kobani davası vardı. Ankara'da Sincan cezaevi yerleşkesinde. Kobani, Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı, HDP'li neredeyse bütün siyaset, pek çok siyasetçinin diyelim, bütün biraz abartı olacak, yargılandığı bir dava. 6-7 Eylül Ekim olayları affedersiniz kapsamında açılmış bir dava. Bugün avukatlar iki önemli ve ağır iddiayı paylaştılar mahkeme salonunda ve bu iki iddianın araştırılmasını istediler. Kamuoyunun da bu iki iddianın üzerine yoğunlaşması gerekiyor bence. Bir tanesi şu, dosyanın savcısı Ahmet Altun'un İzmir'e başsavcı vekili olarak tayin edildiğini ama birilerinin devreye girip bu tayini durdurduğunu ve dosyaya Ahmet Altun'un tekrar geri gönderildiğini söylediler. İzmir gibi bir şehire başsavcı vekili olmak normalde önemli bir görevlendirme, önemli bir terfidir. Bundan bir savcı neden vazgeçer ya da birileri bu savcının terfisini neden geri aldırırlar? Buna dair avukatların iddiası, bu kişi MHP'li ve MHP bu davayı artık şahsi meselesi haline getirdiği için de bu savcının İzmir'e gitmesini engellediler. Çıkmış tayinini durdurarak hatta Erdoğan'a karşı bir operasyon haline getirdiler diye bir iddia vardı. İkincisi de dosyanın içinde kapatma davası için zemin oluşturun şeklinde bir notun unutulduğunu ve kapatma davasına delil oluşturabilecek tarzda dosyanın genişletildiğini ve HDP'li yetkililerin bu dosyanın içerisine yerleştirildiğine dair avukatların bir iddiası var. Her iki iddia da ciddi iddia. Mahkemenin bunları dikkate alması gerekiyor. Vereceği karardan önce bu iddiaların çürütülmesi gerekiyor. Şayet gerçekten savcı görevlendirilmiş bir savcıysa ve o savcının eline geçtikten sonra dosya kapatma davasının zeminini teşkil edebilecek bir kısım gerekçeler üretilmişse o dosya üzerinden hiç kimse bunu görmezden gelmemesi gerekiyor. Bir başka dava var. O davanın henüz sonuçlanmadı biz bültenimizi hazırlarken. O da Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği davaydı. O davanın da bugün karar duruşması. Gelgitler yaşıyor biliyorsunuz. Bozulmalar, verilen kararların yüksek yargıdan, temyizden dönmesinden sonra tekrar yargılama ve tekrar şu anda karar aşaması. Orada da önemli bir gelişme. Davanın avukatlarından birisi olan Selçuk Kozağaçlı'nın davaya katılımına izin verilmedi. Bir avukatı susturmaya çalıştılar. Zaten 5 yıldır yaklaşık tutuklu bulunuyor Selçuk Kozağaçlı. Bir hukuk mücadelesi adamı. onu susturabilmek için gene benzer, mesela bizim gazeteci arkadaşlarımızın ya da başka aydınların da yaşadığı gibi tahliyeden bir gün sonra özel görevlendirilmiş, talimatlandırılmış mahkeme tarafından yeniden tutuklanmıştı. Hakkında verilmiş tahliye kararı bozulmuştu. Selçuk Kozağaçlı'nın da görevli olduğu, savunmacısı olduğu davada konuşturulmadığını kayıtlara geçirerek bugünkü bültenimizi de bitirmiş olalım. Bültenimizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenilerinizle, paylaşımlarınızla bizleri desteklemeyi ihmal etmeyin. Tekrar teşekkürler. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.